Biyoloğun Seyir Defteri'nden herkese merhabalar. Ben Deniz Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karahasan. Bizleri bu podcast'imiz ile tanıyacak olan değerli dinleyicilerimiz için kısaca biraz kendimizden bahsedelim. Bizler bu programda, yani Biyoloğun Seyir Defteri'nde canlılar ve onların tuhaf özellikleri hakkında çeşitli konuları işlemekteyiz. Hatta sadece canlıların bizzat yer aldığı değil de canlıların etkileşim halinde oldukları çevre hakkında da çeşitli konuları incelemekteyiz. Mesela geçen hafta bizler için de oldukça önemli olan ve diğer pek çok canlı grubu için de oldukça önemli olan müsilaj konusundan bahsetmiştik. Bu hafta da bir izleyicimiz bana mail atmış. Bu mailde de diyor ki arazi çalışmalarından geldiğinizden bahsetmiştiniz. Nedir bu arazi çalışmaları? Neleri kapsar? Neye göre yaparsınız? Gibi gibi temel basit sorular sormuş ve basit soruların altında ise önemli cevaplar yattığını düşünüyorum. Bu yüzden de sizlere bir biyoloğun bir saha çalışması düzenlerken nelere dikkat ettiğini, neye göre bu saha çalışmasına çıktığını ve saha çalışmasından döndüğünde eldeki verileri nasıl değerlendirdiğini ve sunduğunu, bu sunum sırasında ise açığa çıkan bilginin bir anlamda nasıl yorumlandığını ve sizin hayatınıza nasıl etki ettiği hakkında bugün kısacık bir konuşma gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Tabii kısacık dedim ama benim yine gevezeliğim tutar bir 20 dakikayı, 25 dakikayı alırım sizden diye düşünüyorum. Sularımız temiz mi başlığı ile bugün sizin karşınızdayım. Bu başlık altında bahsini geçirdiğim konuları işleyeceğiz. Neden böylesine bir o zaman başlık seçimi yaptınız hocam diye soracak olursanız, öncelikle kendime hocam demeyi bırakmalı ve akabinde şunu söyleyebilirim. Ben bir hidrobiyoloğum. Geçen bölümde de bahsini geçirdiğim üzere ve bu hidrobiyolog unvanı altında çeşitli sucul kitleler üzerinde çalışmaktayız. Çeşitli işte havzalar üzerinde çalışmaktayız ki birazdan bol bol bahsini geçireceğim. Bu havzalardaki suların da büyük bir kısmı sizlerin tarımda ya da evlerinizde kullandığınız suları bünyesinde barındırmakta. Bu yüzden bugün bu başlık altında sizlere bir hidrobiyoloğun bir anlamda saha çalışmasını aktarmak istiyorum. Uzun bir giriş oldu. Dilerseniz lafı çok ama çok daha uzatmadan başlayalım. Öncelikle hidrobiyoloji terminolojisine, hidrobiyoloji kelimesinin anlamına odaklanarak başlamak en doğru şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Hidro, tahmin edebileceğiniz üzere su. Biyoloji ise en yalın haliyle, belki de en basit haliyle, her ne kadar çok kompleks bir tanıma sahip olabilecek olsa da burada nispeten işimizi biraz basite indirgemek adına canlı bilimi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman bir suyumuz var, bir de canlı bilimimiz var. Hidrobiyoloji ise sudaki canlıları inceleyen ve canlıların etkileşimde olduğu çevreyi inceleyen bilim dalı olarak kabaca karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Hidrobiyoloji, tahmin edebileceğiniz üzere suyun bulunduğu neredeyse ve neredeyse her alanda karşımıza çıkabilmekte. Okyanuslardan, yani oşinolojiden iç sulara, iç tatlı sulara, yani limnolojiye kadar tüm su kaynakları hidrobiyoloji ile alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hidrobiyoloji ile alakalı kısacık bir giriş yaptık. Ben arka planda bu girişi bayağı uzun tutmuşum. Az önce onun silme işlemini gerçekleştirdim. Çünkü çok fazla konu başlığını kendi içerisine alabilmekte ve tam anlamıyla sizlerin bu konu başlıklarını bilmesine bir anlamda gerek yok. Hani ekstra bilgi gibi düşünebilirsiniz. Dedim ki bu işi sıkıcı hale getirir. Ben direkt olarak maille bana ulaşan o dinleyicimizin sorularını cevaplamak istiyorum. Bahsini geçirdiğim üzere dinleyicim nispeten böyle ilk akla gelebilecek şeyleri sormuş. Basit soruları sormuş gibi düşünebiliriz. Fakat az önce de bahsini geçirdiğim üzere temel sorular, yani bilinmesi gereken ve ardından bir anlamda üzerine koyulması gereken sorular. Bu yüzden dilerseniz o sorularla başlayalım. Bizzat böyle dinleyicinin bana göndermiş olduğu sorularla bir program yapacağım hiç aklıma gelmezdi ama gerçekten de güzel bir soru akışı var. Bu yüzden onu kullanabilirim gibi geldi bana. Dilerseniz ilk sorudan başlayalım. Araziye neye göre gidiyorsunuz? Bir istek mi geliyor ya da bir şikayet mi? Belli bir amaç için mi gidiyorsunuz? Burada aslında şunu söylemek gerekir. Su kaynakları bir ülkenin zenginliğidir. Yani sizin su kaynaklarınız otomatikman sizin kullanımınıza açılabilecek potansiyel su kaynaklarıdır. Bu kullanım alanları neler olabilir diye düşündüğümüzde sanayide kullanabilirsiniz. Tarımda kullanabilirsiniz. Daha basit bir şekilde aklımıza neresi geliyor? Evlerde kullanabilirsiniz. Yani halkın kendisinin kullanımı olabilir. Bu yüzden de su kaynakları doğrudan doğruya bir ülkenin zenginliğidir. Hal böyle olunca da ülkeler su kaynaklarına çok büyük önem gösterir. Mesela 17 milyonluk nüfusa sahip olan İstanbul'da birkaç ay yağmur yağmasın hemen bir endişe onları sarar. Çünkü İstanbul'daki barajların otomatikman rezervuar suları sizlerin kullanım sularınızı etkilemektedir. Hal böyle olunca eğer ki küresel ısınmanın da etkisiyle sularınız barajlarda çok hızlı bir şekilde buharlaşır kaybolursa veya yağmur yağmazsa hiç oluşmazsa orada yeterli miktarda sizi büyük bir kıtlık bekleyebilir. Yine aynı şekilde ülkenin geride kalan kısmında ise yağmurların yağmamasına bağlı olarak ya da barajlardaki doluluk oranlarının çok az olmasına bağlı olarak tarım alanları sulanamaz. Az sulanmaya bağlı olarak verimsiz ekin elde edilir. Aynı zamanda ekinlerin belki de gelişimleri söz konusu olmaz. Bu yüzden de sular ülke için çok önemli. Ülke için önemli olan bu suların tespitinin gerçekleşmesi lazım. Neden bahsediyorum? DSİ demeli ki benim elindeki su envanterini güncelleyin. Her yıl bunun güncellenmesi gerekmektedir. DSİ buna göre nerede ne kadar su var, bu suyu hangi alanlara yönlendirebilirim gibi düşüncelerden yola çıkarak kendi suyunu bir anlamda bilmek ister. Peki bizler DSİ'nin karşısına neden çıkıyoruz? DSİ bize neden başvuruyor diye soracak olursanız burada karşımıza yepyeni bir konu başlığı çıkıyor. Daha doğrusu bir konu başlığının içerisindeki önemli bir kısım çıkıyor. Aslında tüm Avrupa ülkelerini ilgilendiren bir kısım. Nedir bu? Su Çerçeve Direktifi. Su Çerçeve Direktifi adını vermiş olduğumuz bu direktif Avrupa'nın kendi su kaynaklarının bir anlamda envanterini çıkarmak ve durumlarını öğrenmek için ortaya atmış olduğu bir direktif olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bunu neden yapıyor ki? Avrupa nispeten çok şanslı sayılabilecek bir yer. Hani Avrupa içme suyu yetersizliği, kuraklık veya su baskınları gibi ciddi problemleri tarih içerisinde çok az görünmüştür. Fakat buna rağmen Avrupa su kalitesi ve su yönetimi konusunda çok da iyi bir yerde değildi. Bu yüzden tüm bunların farkında olan Avrupa bir anlamda bu işe bir dur demek istedi. Bu işe bir düzen getirmek istedi ve su çerçeve direktifini ortaya attı. Elbette ki bu ortaya çıkışın, bu ortaya çıkarmanın bir anlamda daha doğru şekilde çeşitli nedenleri vardı. Bu nedenlerden başta gelenleri Avrupa Birliği'ndeki yüzey sularının %20'si ciddi kirlilik tehdidi altında olması, Avrupa çapında yeraltı su kaynaklarının %65'i içme suyu amacıyla kullanılması, yani tam anlamıyla potansiyelin altında bir sayı bu, bunu demek istiyoruz burada. Avrupa şehirlerinin %60'ı kendi yeraltı su kaynaklarını aşırı kullanmışlar. Yine aynı şekilde büyük bir tehdit var. Sulak alanların %50'si yeraltı sularının aşırı kullanımı ve yüzey sularının kirliliği nedeniyle tehlike altında Avrupa'da ve Güney Avrupa'daki sulama alanları 1985'ten bu yana %20 artmıştır. Bu da yine aynı şekilde eldeki su kaynaklarını tehdit eder bir niteliğe sahip. Hal böyle olunca Avrupa her ne kadar su açısından zengin olsa da bir şeyler değişiyor diyor zamanla ve bu değişimi acaba benim elimdeki su envanteri ayak uydurabilecek mi? Onun düşüncesi içerisinde giriyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Avrupa ülkeleri su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması ve yeraltı ve yerüstü sularının durumlarını iyileştirmesi amacıyla su ile ilgili tüm direktifleri bir çatı altında topluyorlar ve kapsamlı bir mevzuat olan su çerçeve direktifini hazırlıyorlar. Peki bu direktif ne diyor bana kısaca? Ve bu benim hayatıma nasıl etki edecek? Birazdan da ona geleceğim. Bu direktif diyor ki, yerüstü ve yeraltı olmak üzere tüm kuta iç suları, geçiş sularını ve bir deniz miline kadar olan kıyı sularını içeren tüm su kütleleri ve direktifin ana hedefi olan tüm yerüstü su kütleleri statülerindeki kötüye gidişin engellenmesi ve son olarak 2015 yılı itibariyle tüm su kütlelerinde iyi statüye ulaşması sağlanmaktadır. Yani burada direktifin asıl amacı 2015 senesiydi. Direktif çıkarılı bir 2000'lerin başında çıktı direktif ve 2015 senesinde hepsinin iyi statü olmasını istiyordu. Peki iyi statü ne demek? Dilerseniz ona gelelim. Ama onun öncesinde de şunu söylemek isterim. Şu anda 2021 senesindeyiz. Ülkemizdeki tüm su kaynaklarının iyi statüde olduğunu söylemek imkansız bir söylem olacaktır diyebilirim kısacası. Peki şimdi gelelim iyi statü ne demek? Kıta içi sular kirliliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Ki buna göre de üzerindeki yapılacak çalışmalar bir anlamda daha rahat bir şekilde yapılsın ve ne yapılacağı önceden belli olsun. Hal böyle olunca toplamda 4 sınıf karşımıza çıkıyor. Birinci sınıf su olarak karşımıza çıkanlar yüksek kaliteli su olarak adlandırılıyor. Sınıf 2 ise az kirlenmiş iyi su olarak karşımıza çıkıyor. Sınıf 3 kirli su. Sınıf 4 ise çok kirlenmiş su, yani asıl sizi uğraştıran su kitlesi olan suları bünyesinde barındırıyor. Bir sorunun daha cevabına bir anlamda ulaştık, fakat suların kalitesini birbirinden ayıran temel unsur nedir diye soracak olursanız, şimdi burada normalde sizi verilere boğmam lazım ama bu bir podcast için çok ama çok sıkıcı olurdu. Bu yüzden de benim çalışma alanımla su kalitesi arasındaki o bağlantıyı yakalayayım ve bir anlamda beni neden işte DSE'nin çağırdığını size aktarayım. Su kalitesini tespit etmenin pek çok yolu vardır. Bunlardan bir tanesi fiziko-kimyasal parametrelerin durumuna bakarsınız. Fakat bunun büyük bir dezavantajı vardır. Fiziko-kimyasal parametreler anlık ölçüm verir size. Yani o suda anlık olarak ne geçiyorsa aldığınız yerdeki fiziko-kimyasal bileşikler neyse direkt olarak onu verir. Yani az önce oraya bir efendime söyleyeyim biri gidip bir kimyasal şişe atmışsa direkt olarak hop onun verisi de ona dahil bir şekilde alır ölçer. Yani uzun süreli bir veri değildir oradaki fiziko-kimyasal parametre. Buna bağlı olarak yine bunun büyük bir dezavantajı vardır. Fiziko-kimyasal parametreleri ölçümleyecek teşhisatlar genellikle çok pahalı olduğundan taşınabilir bir araç içerisinde barındırmaktan ziyade laboratuvarlarda korunaklı alanlarda yer alır. Fakat su kaynaklarıyla, yani örneklemenin gerçekleştirildiği su kaynağı ile laboratuvar arasında tahmin edebileceğiniz üzere büyük mesafeler söz konusu olabilir. Bu yüzden de bir taşınım gerçekleşmesi lazım. Bu taşınım sırasında da bu kimyasalların ortamdan uzaklaşmaması lazım veya ayrışmaması lazım su içerisinde. O bekleyen su içerisinde. Bunun için de olabildiğince ortamı soğutmak lazım. Soğuk zincir dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. Soğuk zincir bayağı bildiğiniz iki tane buzul kapla suların korunmasından meydana geliyor ve alelacele bir şekilde bunu laboratuvara ulaştırmanız lazım. Peki neden soğuğa ihtiyaç duyuyor diye soracak olursanız, bildiğiniz üzere maddeler mutlak sıfıra yakın değerlerde olabildiğince yavaş hareket etmeye başlar ve mutlak sıfıra geldiğinde ise madde transferi durur. O yüzden de siz bir çözünme hızını yavaşlatmak için olabildiğince ortamdaki sıcaklığı düşürmeniz yeterli olacaktır. Elbette ki tam anlamıyla bunu durdurmanız için mutlak sıfır gerekmektedir. Fakat elbette ki böyle bir şeyi tam anlamıyla mevcut donanımla yapamayacağımız için, yani bir araba içerisinde bunu gerçekleştiremeyeceğimiz için veya bunun çok pahalı olacağından dolayı nispeten bizler o buzul kalıplarla fiziko-kimyasal parametreleri aldığımız su örneklerini laboratuvarlarda daha detaylı incelemeler için buzul zincirle göndermekteyiz. Bu oldukça maliyetli, oldukça pahalı bir şey. Fakat şimdi gelelim hidrobiyolog meselesine. Bu bahsettiğim şeyi bir hidrobiyolog da yapabilir, bir normal kimyager de yapabilir veya işte su mühendisi de yapabilir vesaire vesaire. Ama onların yapamayacağı, hidrobiyoloğun yapabileceği bir şey var. O da şu. Su çerçeve direktifi içerisinde suların izlenmesine yönelik yeni bir başlık var. O da biyolojik izleme başlığı. Biyolojik izleme başlığı bizlere diyor ki suların içerisinde yaşayan canlı grupları da su kirliliği hakkında bizlere bilgiler aktarabilir. Ve fiziko-kimyasal parametreler gibi bir anlamda kısa ömürlü de değildir. Aynı şekilde kısa bir zaman aralığında alınan veriyi bize yansıtmaz. Çünkü bu canlıların oraya adapte olması uzun yıllar almıştır. Ve yine aynı şekilde uzun süreli bilgileri bizlere aktarabilmektedir. Yani bir nehrin uzun süreçli karakterini bizlere aktarabilmektedir. Peki ama nasıl? Burada karşımıza öncelikli olarak çıkan canlı gruplarından biraz bahsetmek isterim. Olmazsa olmazlardan bir tanesi elbette ki suların içerisinde yaşayan bitkiler. Bizler onlara sucul makrofitler diyoruz. Bu arkadaşlarımız su içerisinde ve çevresinde yer alır ve bizlere yine bahsini geçirdiğim üzere uzun süreli bilgiler aktarabilir. Bunun dışında çerçevede yer alan bir diğer canlı grubu balıklar. Balıklar da sucul ekosistemlerin olmazsa olmaz canlılarından bir tanesidir ve bulundukları çevreyle ilişkili olarak en güzel verileri elde edebileceğimiz canlı gruplarındandır. Diğer canlı grupları ise fitoplankton ve fitobentozdur. Buradaki arkadaşlarımız tabanda ve yüzeyde olmak üzere ayrılıyorlar. İkisi de bahsini geçirmiş olduğumuz üzere fito başlığı altında, yani kendi besinlerini kendi üreten canlı grupları, fakat bulundukları konuma göre örnekleme işlemleri de farklılık gösteriyor ve kendilerinin verdikleri sonuçlarda farklılık göstermekteler. Özellikle ve özellikle fitobentoz adını vermiş olduğumuz canlı grupları içerisindeki diatomlar bizlere bulundukları konumda olabildiğince en keskin verileri veren canlı gruplarından bir tanesidir. Çünkü hemen hemen her su kaynağında mutlaka ve mutlaka izine rastlayabileceğiniz canlı gruplarındandır. Biyolojik izlemede karşımıza çıkan son canlı grubu da benim hali hazırda dahil olduğum laboratuvarın çalışma alanı olan makro omurgasızlardır. Daha doğru bir tabirle bentik makro omurgasızlardır. Bentik derken neyi kastediyorum? Dipte yer alan makro omurgasız canlılardan bahsediyorum. Yani gözümüze görülen fakat omurgası olan canlı grupları. Bunlar ağırlıklı olarak eklem bacakların larvaları olarak karşımıza çıkıyor. Sineklerin, yusufçukların ve benzer canlıların yumurtaları sular içerisinde yer alır. Bu sular içerisinde gelişimlerini tamamlarlar ve larva olarak hayata gözlerini açarlar. Larvaları da ergin bireye dönüşmeden önce tüm adaptasyonlarını sucul ekosistemlerde hayatta kalabilmek üzerine gerçekleştirmiştir. Yani solungaç adaptasyonu bazı larvalarda gözlemlenmektedir. Tamam, iyi güzel de bu kadar fazla canlı bize su kalitesi hakkında nasıl bilgi verecek? Bahsini geçirdiğimiz üzere canlılar uzun süreler boyunca o su kaynakları içerisinde yer almakta. Bu bir dere olabilir, bu bir göl olabilir, bu bir nehir olabilir vesaire vesaire. Aynı şey denizler için de geçerli ama bugün beni sorduğu için ben tatlı sularda çalışıyorum. Tatlı suları anlatayım dedim. Bu arkadaşlarımız çeşitli çevresel etkilerden etkilenmektedir. Neden? Çünkü bunlar canlı. Çevreden gelebilecek herhangi bir strese karşı otomatikman bir tepki oluşturacaktır. Bu stres neler olabilir? Bu stres kirlilik olabilir. Kirlilikten kastımız nedir? Hem kimyasal anlamda kirlilik hem de biyolojik anlamda kirlilik. Yani ortama atılan bir kimyasalın canlılar üzerindeki söz konusu olabilir veya bir çöp birikintisinin ortama atılması söz konusu olabilir. Peki nasıl tepki veriyorlar veya suyun kirli ya da temiz olduğunu ben bir işte bentik makro omurgasına bakarak, ben bir balığa bakarak, bitkiye bakarak nasıl anlıyorum diye soracak olursanız hepsinin bir kirlilik toleransı var. Şunu demek istiyorum. Kimisi oksijence zengin sularda yer alır. Kimisi ise oksijence düşük, yani nispeten kirliliğin çok daha fazla olduğu sularda yaşamlarını devam ettirebilmektedir. Burada da karşımıza çeşitli işte grupların çeşitli istekleri çıkıyor. Yani ben diyorum ki A türü oksijence zengin sularda görülür. Bu yüzden de çeşitli parametreler bakımından bu suyun iyi kalitede olan sular olarak karşımıza çıktığını görüyorum. O zaman ben derim ki A türünü ben bu ortamda görüyorsam bu suyun temiz olma ihtimali söz konusu. Neden söz konusu direkt değil diyorum? Bunun sebebi ise bu tür bilgilerin kümülatif bir bilgi olması. Yani sen orada A türünü göreceksin, sonra B türünü göreceksin. B türü ise orta seviye bir suya ait olacak. Derken bunların hepsini toplayacaksın. Çünkü bir gittiğin yerde birden fazla canlı türü olacak ve hepsinin biyolojik isteği farklı olacak. Hal böyle olunca hepsinin değerlendirilebileceği bir indekse tabi tutulmaları gerekiyor. Ve bu indeks sonucunda da elde edilen veri bir uzman tarafından yorumlanmakta. İşte diğer fizikokimyasal parametrelerden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi budur. Hidrobiyoloğu. Hidrobiyolog o ortamda yer alan canlıyı alır, onu teşhis eder ki teşhis ayrı bir uzmanlık gerektirir. Ardından teşhis ettiği canlının ekolojik isteklerini öğrenir ve bu ekolojik istekleri doğrultusunda onu indekste nereye koyacağına karar verir. En sonunda indeksten çıkan veriyi öğrenir ve bu verinin bir bütününü ilgili işte makama sunar. Der ki işte şu türlere bakaraktan bu türlerin istekleri de bunlar olduğunda ortalama karşımıza çıkan verinin bu su kalitesinin iyi olduğu yönünde olduğu gözlemlenmektedir. Bu suyun kullanıma uygunluğu söz konusu olabilir gibisinden veya söz konusudur diyerekten bir rapor ortaya sunmaktadır. Şimdi amaç kısmını bir anlamda sizlere aktardığımı düşünüyorum. Yani hangi amaçla gidiyoruz veya neden bizi çağırıyorlar bunu bir anlamda sizlere aktardığımı düşünüyorum. Bunun bu kadar uzun olmasının sebebi ise bunun en temel soru olması. Bir diğer soru ise araziye gittiğiniz örnekleri nasıl topluyorsunuz? Tek bir kez örnek almak yeterli oluyor mu? Ya da farklı şeylere giderek birden fazla örnek topladığımız durumlarda önceki örnekleri nasıl muhafaza ediyorsunuz sorusu. Bu soru da oldukça güzel. Araziye gittiniz, örneği nasıl topluyorsunuz sorusuyla başlayalım. Öncelikle hangi canlı grubunu çalışıyorum'a bağlı olarak bu değişiyor. Eğer ki balık çalışıyorsam elimde bir balık ağı gibi bir şey var. Küçük böyle. Atrapa bağlı. Arkasından da bir elektrik şeyine bağlı. Bir aküye bağlı bir devresi var. Sen onunla bir suya şok veriyorsun. Koruyucu kıyafetlerin var tabii. Elektrik geçirmeyen. Suya şok veriyorsun. Balık sersemliyor. Sonra balığı o balık ağıyla yakalıyorsun. Küçük işte elindeki şeyle atrapla yakalıyorsun. Daha sonrasında eğer ki büyük ekosistemlerden bahsediyorsak, yani göl gibi devasa ekosistemlerden bahsediyorsak nispeten dere yataklarına göre, orada ise bildiğiniz balık ağ atma, yani buradaki ağ dediğim şey bayağı o denize atılan ağlar var ya, onlardan atmakla gerçekleşiyor. Sabah atıyorsunuz, akşam topluyorsunuz, içerisindeki balık türlerini vesaire vesaire sayımını gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrasında biyolojik ihtiyaçlarını çıkartıp yine bahsini geçirdiğim indekslerde kullanıyorsunuz. Bitkiciysem geziyorum, bulunduğum noktadan istasyon adını vermiş olduğum noktaya geliyorum. 100 metre aşağı, 100 metre yukarı gidiyorum. Nehir boyunca ilerlediğimde karşıma hangi bitki türleri çıkıyorsa, sucul ekosisteme ait olan o bitki türlerini toplayıp presleme işlemi dediğimiz bir kurutma işleminden geçirip, aynı zamanda saklama işleminden geçirip onun teşhisini gerçekleştirip akabinde yine isteklerinin doğrultusunda indekste yerine koyup suyun iyi ya da kötü olduğu hakkında bilgiler veriyorum. Fitoplanktonlar nasıl toplanır? Fitoplanktonlar bahsini geçirdiğim üzere suyun üzerinde yer alan canlılar. Bu canlıları toplamak için pek çok yöntem var. Bunlardan en başarılı olanı özellikle durgun sularda, yani göllerde fitoplanktonları toplayan fitoplankton kepçesi. Bunu bayağı suyun içerisine böyle gezdiriyorsunuz. O kepçenin tül gibi bir yapısı var. En sonunda da bir musluğu var. Tül içindeki fitoplanktonların çıkmasını engelliyor. Derken oraya kepçenin hareket etmesiyle su doluyor. Su doldukça fitoplanktonlar aşağıda birikiyor. Musluğun içerisinde hapsoluyorlar. Musluğu açtığınızda küçük bir tüpe koyabiliyorsunuz artık fitoplanktonları. Fitobentozdaki örnekleri ise ağırlıklı olarak taşların ya da bitkilerin üzerinden süpürerek, bunu bir diş fırçasıyla yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Bizimki biraz çetrefilli. Bizimkinde tabanı taramanız lazım. Bu yüzden de taban kepçesi adını vermiş olduğumuz bir kepçemiz var. Dikdörtgen ağzı var diyelim. Arkasında da tül bir yapı var yine aynı şekilde. Bu tül yapıyla bu dikdörtgen ağızlı kepçemiz tabanı sürtüyor. Tabanı sürttüğünde taşların altındaki toprağın içerisindeki, kısacası dipteki bu bentik omurgasızları tülün içerisine alıyorum. Tülün içerisinden aldıktan sonra bir kovaya boşaltıyorum. Kovadaki örnekleri daha sonrasında bir elek yardımıyla süzüyorum. Eleğin üstünde kalan canlılar benim artık laboratuvarıma getirebileceğim canlılar olarak karşıma çıkıyor. Sonra bir tek örnek almak yeterli mi demiş. Aslında şöyle bir şey söz konusu burada. Senden ne istediklerine bağlı. Eğer ki senden mevsimsel analiz istiyorlarsa, bir örnek aldığın diyelim ki işte Eylül ayında, sonra gidiyorsun ilkbahar ayında tekrar aynı yerden örneğini alıyorsun. Çalışmanın şeyine bağlı, aynı zamanda devletin isteğine bağlı olarak gerçekleşiyor bu. Örnekleri nasıl muhafaza ediyoruz? Örnekleri muhafaza etmenin yine pek çok yolu var ama bizim ağırlıklı olarak kullandığımız şey absolut alkol dediğimiz bir alkolümüz var. Bu alkolümüz %99 alkol olarak karşımıza çıkıyor. Bu alkolün içerisine örnekleri attığımızda örnekler otomatikman ölüyorlar. Fakat ölmelerini istiyoruz çünkü doğada bulundukları halde onları saklamak istiyoruz. Yani herhangi bir bozulmaya, herhangi bir çürümeye uğramadan onları saklamak istiyoruz. Alkol suyla yer değiştirdiğinde vücudu artık bir anlamda korumaya almış oluyoruz. Bu seneler dayanabilecekleri anlamına geliyor ama yine birkaç sene içerisinde alkolünü değiştirmek daha da uzun ömürlü olmalarını sağlayacaktır. Bu yüzden asla bir önceki almış olduğumuz örneklerimiz tam anlamıyla bozulmuyor ve onları kaybetmiyoruz diyebilirim. Laboratuvara gittikten sonra örneklerinizi nasıl inceliyorsunuz demişler. Yani bu örneklerle ne yapıyorsunuz? Ben laboratuvara gittiğimde bentik makro omurgasızlar için konuşayım ve diğer aslında türler için de konuşabilirim. Hepsinin bir teşhis işlemi. Teşhis dediğimiz şey nedir diye soracak olursanız, bu arkadaşlarımız hani Latince adları var ya, mesela susamur için lutra lutra. Benim onu susamur olarak adlandırabilmem için onun çeşitli karakterlerine bakmam lazım. Bu karakterleri gözlemleyebilmek adına da mesela ben kendi grubum için bir mikroskop kullanıyorum. Bu mikroskopun altında kendisinin tür teşhisinde bana yardımcı olacak karakterlerini arıyorum. Bu karakterlerine bakaraktan diyorum ki bu A türü, bu B türü. Daha sonrasında bunların bir listesini çıkartıp biyolojik isteklerini ortaya koyuyorum. Çeşitli literatür taramalarından elde ettiğim bu istekler doğrultusunda da bu tür buna aitse bunun işte skoru, indeksi daha doğrusu şu olmalıdır. Hepsi bir indeks puanı aldıktan sonra indeksin bana takip etmem gereken yönergesini izlediğimde hepsinin ortak bir verisi alınıyor. Bu veri sonucunda da elde edilen değerin indeksteki karşılığına bakılıyor. Ve indeksteki karşılığı da yine aynı şekilde iyi, kötü, temiz veya çok temiz olarak karşımıza çıkıyor. Bundan hangisi ise hocamız alıyor. İşte en aramızda yetkili olan hocamız kimse, o alıyor, bakıyor. Diyor ki buradaki türlere bakıldığında elde edilen sonuç budur. Bu sonuca göre bu suyun kalitesi biyolojik izleme açısından bunu göstermektedir diyor. Diğer hocalarımız da aynı şeyi yapıyor. Tüm bunlar kümülatif bir sonuç oluşturuyor ve gidiyor bu raporlanıp sunuluyor. Tamam, sunulduğu incelemeler bitti. Peki bu örneklere ne oluyor? Bu örnekler genellikle bir müzede sergilenmekte. Çünkü bir anlamda proje çıktısı bu örnekler. Bunların saklanması gerekmekte. Hepsi fotoğraflanıp, daha doğrusu işte ilgili bireylerin, ilgili türlerin bazı bireyleri fotoğraflanıp saklanmakta. Şimdi sorulan sorular aslında tam anlamıyla cevaplandı diye düşünüyorum. Umarım ki evlerinize kadar gelen suyun öncesinde nasıl değerlendirildiğine dair sizlere bilgi verebilmişimdir. Bu neden önemli kısmına küçücük biraz daha değinmek istiyorum. Siz işte yapmış olduğunuz çalışmalarda baktınız ki daha önce hiç test edilmeyen bir su kaynağı gördünüz veya bir su kaynağı keşfettiniz. Bu su kaynağına gidip ilgili işte fiziko-kimyasal parametreleri ve aynı zamanda biyolojik izleme işlemini gerçekleştirdiniz diyelim ve bu veriyi sundunuz. Bu veri eğer ki kullanılabilir su statüsüne ait olduğuna dair bir bilgi sunuyorsa o su kaynağının, o zaman sizleri tebrik etmek isterim. Çünkü ülkenin su envanterine yepyeni bir kayıt gerçekleştirdiniz ve ülkenizin zenginliğine bir anlamda katkıda bulundunuz. Bu yüzden de bu tür çalışmaların hepsi ülkeler tarafından desteklenmektedir. Bu destek nasıl gerçekleşiyor diye soracak olursanız, genellikle DSİ gibi büyük bakanlıklara ait olan kurumlar ihaleye çıkarlar ve çeşitli havzaların denetlenmesini isterler. Havza nedir diye soracak olursanız, büyük su kütlelerinin ve o su kütlelerinin etkisi altında olan alanlara verilen isim. Ülkemizde 25 adet havza var. Nedir bunlar diye soracak olursanız, 25 tanesini saymayayım ama direkt böyle havza tabirini kafanızda şekillendirmek için birkaçının adından bahsedeyim. Kızılırmak Havzası, Yeşilırmak Havzası. Yani ne demek istiyorum? Kızılırmak hattı boyunca, yani o tüm nehir boyunca ve bu nehrin çevresindeki göl ve çeşitli yine tatlı suları içeren alanlara biz Kızılırmak Havzası diyoruz. Bu koca su kütlesinin etkileşimde bulunduğu alana. Aynı şekilde Yeşilırmak için de geçerli. Ülkemizde 25 tane var ve benim çalıştığım havza bu 25 havzanın içerisinde en büyüğü olan Kızılırmak Havzası'ydı. Yaklaşık 200'e yakın istasyonumuz vardı. Bu yüzden aranızdan 1,5-2 ay boyunca ayrıldım. Muazzam büyük bir havza. Her gün farklı işte noktalara gidiyoruz ve her gün bu noktalar arasında onlarca, belki de yüzlerce kilometre söz konusu il değiştiriyoruz. Çünkü kendisinin bulunduğu havzada yaklaşık 9 il mi 10 il mi ne var yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu 1,5 aylık süre içerisinde Kızılırmak'ı bitirmeye çalışıyoruz. Her bir hocamız kendi çalıştığı gruptan örneklemelerini alıyor, canlı örneklerini alıyor, topluyor, onları muhafaza ediyor. Aynı şekilde diğer bir ekip fiziko-kimyasal parametreleri ölçüyor. Suyun fiziko-kimyasal parametrelerini ölçmekle beraber suyun hızını ölçüyor ve olası ileride kurulabilecek HES gibi santrallere karşı orayı bir anlamda temsil edecek verileri topluyor. Maildeki soruları yanıtladım fakat şöyle mailin ilerleyen aşamalarına geldiğimde bir de son bir sorum var. Cidden son yazmış arkadaşımız, dinleyicimiz. O da benim asıl çalışma alanım olan tardigratlar hakkında. Burada küçük bir kafa karışıklığı olabilir. Benim laboratuvarım hidrobiyoloji alanında bentik makro omurgasızlarla çalıştığı için ben de elbette ki laboratuvar işlerine yardımcı olmam lazım. Bu konuda da bilgi sahibiyim o yüzden. Fakat benim asıl çalışma grubum, canlı grubum, odaklandığım canlı grubum tardigratlar. O yüzden tardigratlarla ilgili bir bölüm yapmıştım sizlerle. Bu hidrobiyoloji yayını da tatlı oldu diye düşünüyorum. Kaydı da tatlı oldu diye düşünüyorum. Umarım ki tabii ki bilgi edinebilmişsinizdir. Arkadaşımız da buradan yola çıkarak bu bilginin ışığında bana şu soruyu sormuş. Çok uç noktalarda, koşullarda işte hayatta kalabiliyor. Peki bu canlılar fiziksel bir acı ve ağrı duyuyor mu acaba denmiş. Bu canlıların sinir sistemlerine bakıldığında eklem bacakların sinir sistemleriyle benzer, yani ganglion adı verdiğimiz sinir hücrelerinin toplanmış olduğu alanlardan ibaret olduğunu görüyoruz ve en baş kısmında da bu ganglionların da sayısının fazla bir şekilde artışta olduğu bir yer var. Biz buna beyin diyoruz. Burada tardigradın acı çekip çekmediğini anlamak için sanırım eklem bacaklara odaklanmak mantıklı olacaktır. Eklem bacaklılarda da yapılan bazı çalışmalarda bu arkadaşlarımızın acı duyduğuna yönelik bir şey söz konusu, bilgi söz konusu. Neden bunu söylüyorum? Çünkü acı çektikleri alanlarda ikinci bir kez bulunmayı tercih etmiyorlar. Yani onlara eğer ki çevresel bir stres verdiğinizde İşte fiziksel bir stres verdiğinizde aynı şekilde acı çekmesini tetikleyecek. Bu arkadaşlarımız aynı yere bir kez daha gelmiyor. Bunun çok çok muhtemelen sinir sisteminin kendisini uyarmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki bahsini geçirdiğimiz acı tam anlamıyla nasıl veya ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Ama bu arkadaşlarımız bir şekilde etkilenmekteler ve aynı şekilde bu nispeten akraba oldukları tardigratlarda da geçerli olduğunu düşünüyorum. Mikroskopik canlılar olduğu için tam anlamıyla düzeni nasıl işlediğini bilemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama kendisinin sinir sistemi var. Ve sinir sistemi eğer ki eklem bacaklardaki gibi işliyorsa evet tardigratlarda acı çekiyor diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kısa bir konuşma yapacağım dedim. Yine gevezeliğim tuttu ve 30 dakikaya varan, en azından bende şu an düzenlemeden önce 30 dakika gözüküyor. 30 dakikaya varan bir konuşma gerçekleştirdim. Umarım ki faydalı olmuştur. Umarım ki evlerinize gelen suların nasıl test edildiğine dair, canlıların bu alanda bizlere nasıl yardımcı olduğunu sizlere sunmuş oldum. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Haftaya yepyeni bir podcast bölümünde görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Olası istekleriniz varsa tıpkı bu dinleyicimiz gibi sizler de bana ulaştırabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir izleyicimiz PCR konuşun hocam demişti. Onu da haftaya hatta onu konuşalım. Çok çok güzel olacağına eminim. Eğer ki sizlerin de bu tür istekleriniz söz konusuysa bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. akenekerehsn@gmail.com. Aynı şekilde Popular Science'ın da kendi mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik